Kitap.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda, Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Suçun Derebeyleri, Jean Zeigler, çeviren Ali Cevat Akkoyunlu. Birinci baskı, Mayıs 1999. Okuyan Şule Tüzül. Avrupa bir hayaletle yüz yüze. Örgütlü suç. 200 yıldan beri kıtamızda varlığını sürdüren demokratik toplumlar, bugün örgütlü suç babalarının tehdidiyle karşı karşıya. Komünizmin yıkılması, liberal ideolojiden kaynağını alan küreselleşme ve bazı devletlerin denetim görevini yeterince yerine getirmemesi, son 15 yılda yeni ve çok tehlikeli mafyaların ortaya çıkmasına yol açtı. Yeni babalar yüzlerinde bir maskeyle ilerliyor. Gölgede yaşıyorlar, adamları ve sahte kimlikleri var. Gerçek yüzlerini ve gerçek adlarını kimse bilmiyor. Hatta bazen de siyasal gücü ellerinde tutuyorlar. Jean Zeigler, yardımcılarıyla birlikte gerçekleştirdiği araştırmalar sonucu suç ordusunun örgütlenmesini gün ışığına çıkardı. Suçun Derebeylerinde yer alan olaylar ve çözümlemeler, sayısız yargıç, polis, savcı ve tanıkla görüşmelere ve daha önce ulaşılamayan arşivlerdeki incelemelere dayanıyor. Ortaya çıkan bilanço korkunç. Jean Zeigler, Cenevre Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü ve İsviçre parlamentosunda milletvekili. İsviçre Daha Beyaz Yıkar adlı kitabı daha önce Türkçe'de yayımlandı. Teşekkür. Bu kitap, genç Alman hukukçusu Uwe Mühlhoff'la birlikte 4 yılı aşkın süreyle yürüttüğüm ortak bir çalışmanın ürünüdür. Sayısız kuramsal öneriyi, kaynakça ve belgelemeleri ona borçluyum. Onunla sürekli yaptığım tartışmaların ve bilgilerin karşılıklı kontrolünün benim için paha biçilmez bir değeri olmuştur. Uwe Mühlhoff, başta Kuzey Ren-Westfalia, Brandenburg, Hamburg, Hesse eyaletlerinin adli polis birimleri olmak üzere Frankfurt am Main ve Köln eyaletleri, polis karakolları ve Frankfurt an der Oder ile Leipzig adliyelerinin örgütlü suç bölümü çalışanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmiştir. İslamabad, Cenevre ve Viyana'daki Birleşmiş Milletler uzmanlarının izniyle henüz yayımlanmamış olan bölgesel soruşturma raporlarına ulaşabildim. İtalya'da Carlo Carbon ve Marco Meaglia ciddi miktarda evrak toplamanın yarı sıra bana Kalabriya, Sicilya, Milano, Torino ve Roma'da önemli kapıları açtılar. Maintal'da Almanya Business Crime Control Center yöneticisi Hans C. bilgilerinden, ilişkilerinden ve önerilerinden yararlanabilmemi sağladı. NZ, Rus kaynaklarının değerlendirilmesi ve çevrilmesi aşamalarında uzmanlığından yararlanabilmemizi sağladı. Jan Gasperani, İspanya kaynakları için yardımcı oldu. İnternet konusundaki derin bilgisiyle Rol Odrogo önemli evraklara ulaşabilmemi sağladı. Bunların yanı sıra Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Örgütü'nün yetkilileri bana örgütün dokümantasyon merkezi ve kütüphanesinden yararlanma imkanı tanıdılar. Uzmanlıklarından yararlandığım kişiler Cenevre Üniversitesi Ceza Hukuku Hocası Profesör Christian Nils Robert ile Avrupa Konseyi Rusya Federasyonu Kabul Komitesi raportörü Ernst Muhleman olmuştur. Birlikte çalıştığım kişilerle birlikte 5 ayrı ülkede savcılar, yargıçlar, gizli servis yetkilileri ve değişik polis örgütleriyle ayrıntılı görüşmeler yaptık. İsimlerini ancak özel izinleri alabildiğimiz hallerde kullanabildik. Birçoğu ise kolaylıkla anlaşılabilecek nedenlerle isimlerinin gizli tutulmasını tercih etti. Yine de hepsi büyük bir insani cömertlikle derin bilgilerinden yararlanmamıza, böylelikle de görüşlerimizi ve araştırmalarımızın sonuçlarını gözden geçirmemize imkan verdiler. Bu araştırmanın ilk yazılışı Catherine Lawrence, Arlette Salin ve daha sonraki aşamalar Dominic Milon ve Mirel Demarya tarafından gerçekleştirildi. Sabina İbak ve Morph Books Ajansı projemizi ilk gününden itibaren desteklediler. Erika Duber-Pauli, Richard Labrador ve Jean-Claude Gulbaud'un bilinçli tavsiyelerinden çok yararlandım. Hepsine burada teşekkür ediyorum. JZ, Cenevre, Ocak 1998. Ön söz. Avrupa üzerinde bir hayalet, örgütlü suç. 200 yıldan beri kıtamızda özgürce kabul edilmiş kurallarla yönetilen demokratik toplumlar yaşıyor. Bugün bu toplumlar örgütlü suçun babaları tarafından yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Suç örgütleri kapitalist üretim biçiminin en ileri aşamasını ve özünü oluştururlar ve günümüz kapitalist toplumunu yönetenlerin dokunulmazlığından beslenirler. Finans piyasalarının küreselleşmesi, hukuk devletini ve bu devletin egemenliğini tepki gösterme gücünü zayıflatıyor. Neoliberal ideoloji, birleşen piyasaları yasal kılarak, hatta daha da ileri gidip doğal sayarak yasalara kara çalıyor, toplumun ortak iradesini zayıflatıyor ve bireylerin geleceklerine sahip olmalarına engel oluyor. Büyük babalar maskeyle dolaşırlar, gün ışığına çıkmaktan nefret ederler. Onların dünyası alacakaranlıktır. Mahkemelerde görülmeleri nadirdir, yalanlarını yakalayabilen yargıç yok gibidir. Sayılı birkaç kişi dışında gerçek adlarını bilen yoktur, kısaca suratları olmayan insanlardır. Birçok değişik kimlikle genellikle çok dürüst görünen bazen de çok saygın bir hayat sürerler. Kendi elleriyle kimseyi öldürmedikleri gibi emirleri altındaki binlerce tetikçiyle de hiç konuşmazlar. Gölgede kalarak muazzam imparatorluklar yönetirler. Esrar perdesiyle örtülmüş bir bilmece gibi yaşarlar. Ancak yaşarlar. İzleri, cesetler kaldırıldıktan sonra geride kalan kanlı zeminde görülebilir. Varlıkları, şüphelinin korku dolu gözlerinden ya da hakim karşısında tanrısal elebaşının adını vermemekte direnen zanlının sinirliliğinden anlaşılabilir. Onlara yaklaşabilmek, ayak seslerini duyabilmek için ne yapılabilir? Gece olunca ortaya saldıkları kaygılar, son ve etkileyici darbeyi vurmak için kullandıkları yollar nasıl bilinebilir? Çalışma tarzları ve stratejileri nasıl belirlenebilir? Çalışma arkadaşlarımla birlikte Avrupa'daki, Asya'daki, Pakistan ve ABD'deki birçok polis kaynağına ulaştık, raporlarını inceledik. Özellikle Alman cinayet masası, İsviçre Federal Polisi'nin cinayet masası, Fransız Trakfini ve İtalyan Guardia di Finanza, Mali Polis bunlar arasında sayılması gereken kuruluşlardır. Dipnot: Yeraltı finans şebekelerine karşı işlem ve bilgilerin değerlendirilmesi anlamındaki. Avrupa'nın üst düzey polislerinin büyük bir bölümü etkileyici tecrübelerini ve bilgilerini bize aktarırken korku ve ümitlerini bizlerle paylaşmaktan çekinmediler. Kriminoloji konusunda uzmanlaşmış özel dergiler, üniversitelerin ceza hukuku bölümleri, hukukçu ve polis birliklerinin sık sık düzenledikleri sadece davetiye ile katlanılabilen uluslararası kolokyumlarda, Fransız polis müfettişleri, Scotland Yard yetkilileri, karabinyere yöneticileri, FBI uzmanları ya da Alman baş müfettişleri çoğu kez şaşırtıcı bir açıklıkla görevlerinin güçlüklerinden söz ettiler. Adli evraklar konusunda değişik zorluklarla karşılaştık. Fransa, Almanya, İsviçre ve Avusturya'da belirli kayıtları görebilmek için hiyerarşik düzeni izleyerek dilekçe vermemiz gerekti. Buna karşılık aynı yargıcın hem soruşturmayı yürüttüğü hem de duruşmaya savcı olarak katıldığı İtalya'da söz konusu evrakın fotokopilerini çekmek için bir zabıt katibinin yazılı izni yeterli oldu. Bütün bu araştırmalarda milletvekili kimliğimden çok yararlandım. Hem Avrupa Parlamentosu hem de ulusal parlamentolar ilginç değerlendirmelerle sonuçlanan soruşturmalar yürütmektedir. İtalyan Meclisi'nin Anti-Mafya Komisyonu gibi bu parlamentoların bünyelerinde kurulmuş yetkili uzmanların çalıştığı ihtisas komisyonlarının yayımladıkları raporlar çok zengin bir kaynak oluşturuyor. Bu kaynaklara örnek olarak Fransa Ulusal Meclisi'nin 1993'te yayımladığı komisyon raporunu gösterebiliriz. Avrupa çapında yayın yapan Time Magazine Incorporated, Der Spiegel ve Stuttgart Zeitung, Le Monde, El Pais ve Times gibi zengin ve zengin olduğu kadar da ilginç arşivlere sahip kuruluşlardaki bilgiler araştırmamız sırasında çok yararlı oldu. Bu arşivlere abone olduk ve yoğun biçimde kullandık. Ben ve çalışma arkadaşlarım kısıtlı cesaret sahibi mütevazi sosyologlar olarak korkusuz araştırmacı gazetecilik yapmak iddiasını taşımadık. Türk büyük babalar, Heyber geçidinin peştu derebeyleri ya da Rus Var ve Zokane ile mülakat yapmayı aklımızdan bile geçirmedik. Dipnot: Büyük baba, Türk örgütlü suç şebekelerinin en tepesindeki yönetici. Vorze Zokane, Rusya'nın en eski suç örgütü babalarının yasa hırsızları anlamını taşıyan resmi adı. Suç örgütlerinin mensuplarıyla tanışmayı ve hazırladığımız soru formlarını onlara dağıtmayı ya da daha ileri giderek aralarına karışıp aktif gözlemlerde bulunmayı düşünmedik. Bütün bunlar söz konusu bile olmadı. Sosyologların klasik alan çalışmasını yapamazdık. Çünkü hayatta kalmak istiyorduk. Kitabımızın birinci bölümü piyasaların küreselleşmesiyle bir taraftan ulus devletin gerilemesi, diğer taraftan da örgütlü suçun gelişmesi arasındaki ilişkilerin araştırılmasına ayrıldı. İkinci ve üçüncü bölümlerde Doğu Avrupa komünizminin yakıntılarından doğan suç örgütlerinin çalışma ve saldırı şekilleri örneklere dayanılarak incelendi. Rus, Ukraynalı, Çeçen, Rumen, Kazak derebeyleri Avrupa'nın demokratik toplumlarının karşı karşıya kalacakları en yakın tehlikeyi oluşturuyor. En meşhur şiirlerinden birinde Baudelaire, "Seni hiç kızgınlık ve nefret duymadan öldüreceğim, tıpkı bir kasap gibi" der. Bu sayfalarda karşılaşacağımız boyarların çoğu büyük birer kasaptır. Dipnot: Boyar, eski Rus soylusu. Uluslararası Frans dünyasının örgütlü suç şebekeleri tarafından ele geçirilmesi, kitabımızın dördüncü bölümünde A. Hasan Abedi'nin sahibi olduğu ve Time dergisi tarafından dünyanın en kokuşmuş bankası olarak tanımlanan BCCI, Banque de Credit et de Commerce International örneğiyle incelenecektir. Dipnot: Time dergisi, New York, 29 Temmuz 1991. Kitabın 5. ve son bölümünde demokratik toplumun örgütlü suçla giriştiği ölüm-kalım savaşında en önemli silahları oluşturan hukuk ve güvenlik kurumlarının elinde bulunan cephanenin dökümü yapılacaktır. Bu kitabı neden yazdık? Eski Yunan'ın mitos kahramanı Herakles'in destanı bu sorunun cevabını verir. Herakles, vahşi ve yenilmez bir canavar olan Nemea aslanını yok etmek ister ancak büyük bir tehlike atlatır. Düşmanını arayan Herakles onu bulduğunu fark etmez. Uykusunda okşadığı aslan yelesini kendi sakalı sanır. Son anda uyanan Herakles düşmanını öldürmeyi başarır. Batı'nın demokratik toplumları da örgütlü suç karşısında benzer bir tutum gösteriyorlar. Canavar yakınlarına kadar sokulduğu halde fark etmiyorlar. Düşmanlarını okşayarak uykularına devam ediyorlar. Bir gün uyanacaklar mı? Bu kitabın uyanmalarına yardımcı olması dileğiyle. Birinci bölüm: Barbarlar geliyor. Gerçeğin sürgüne gönderilmesi ahlaki yozlaşmanın ilk işaretidir. Montaigne. Suçun sıradanlığı. Saint Just, halk ile düşmanları arasında ortak hiçbir şey yoktur. Sadece kılıç vardır der. Dipnot: Ön söz ve notlar, Robert Mandron, Paris, UG, 1988. Bugün batılı demokrasilerin kılıcı küflenmiş, örgütlü suç gelişmiştir. Suç örgütlerinin zaferi halk için bir tehdittir. Alman karşı casusluk örgütünün eski başkanı Eckhard Werthebach'ın gözlemi, örgütlü suç inanılmaz boyuttaki mali, iktisadi hayatı, toplum düzenini, kamu yönetimini ve yasal düzeni gizlice etkiler. Bazı durumlarda politikacılara kendi yasa ve değerlerini dayatır. Bu yolla yavaş yavaş hukukun bağımsızlığı, siyasal çalışmanın inanılırlığı ve giderek hukuk devletinin koruyucu yanı kaybolur. Böylece kokuşmuşluk ve yozlaşma kabul edilir olgular olmaya başlar. Bütün bunların sonucunda örgütlü suç kurumsallaşır. Bu gelişmenin devamında devlet, vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini koruyamayacak duruma gelir. Dipnot: Alman karşı casusluk örgütü başkanlığını yürüttü. Eckhard, Werthebach ve Bernadette Rose Lehen, No 2, 1994. Terörist Ebu Nidal'in fonlarının yönetiminde ve silah kaçakçılığında uzmanlaşmış çok uluslu bir bankanın yöneticiliğini yapan eski bir Amerikan savunma bakanı, İtalya'da 7 kez başbakanlık ve 14 kez bakanlık görevini üstlendikten sonra Palermo savcısı tarafından Cosa Nostra bağlantısıyla suçlanan Giulio Andretti, Kolombiya Cumhurbaşkanı olmasına karşın uyuşturucu kartelinin bir ajanı olduğu gerekçesiyle Amerikan vizesi alamayan Ernesto Samper. Bütün bunlar şaşırtıyor ve korkutuyor. Dipnot: Cosa Nostra. Yaşam boyu senatörlük hakkını elde eden Giulio Andretti'nin dokunulmazlığı 27 Mart 1993 tarihinde kaldırıldı. Duruşmaya 26 Eylül 1996'da Palermo'da başlandı. Duruşma aralarında sadece ikisini belirteceğim bir kitap yağmuruna konu oldu. Giulio Andretti, Trastato e Mafia, Emmanuel Macaluso, Messina, Rubettino 1996, Komünist Parti Senatörü ve İtalyan İşçi Sendikaları eski yöneticisi olan yazar birçok kez mafya saldırısına hedef olmuş ancak kurtulmuştur. Cosa Loro, Mai Vista Vicino, Giulio Andretti, Milano, Rizzoli 1995. Andretti'nin günlüğü niteliğindeki bu kitapta yazar hakkındaki suçlamalara tek tek cevap vermektedir. Bu sayfaları tamamladığım şu günlerde, Ocak 1998, dava sürmekteydi. Kıtaları kaplayan örgütlü suçu bir toplumsal hastalık, uygar toplumların hepsinin yataklık ettiği bir sapıklık ya da delilik olarak görmek yanıltıcı olur. Kıtaların tümünü kaplayan örgütlü güç, bunların hepsinden çok fazla ve çok değişik bir olgudur. Devlet kaynağını ve gücünü nereden alır? Demokrasiyi yaşatan nedir? Bağımsız insanların oluşturduğu bir topluluğu bir araya getiren ve uygar, örgütlü bir topluma dönüştüren ve merkezin dışına iten güçlere karşı tepki gösterme dürtüsü aşılayan nedir? Hukukun kaynağı nedir? Kant, devleti ortak kurallar altında yaşayan ve kirli isteklerin bir araya getirdiği topluluk olarak tanımlar. Burada sözü edilen kirli istekler nedir? Her insan dünyanın en sapık tutkularına, kıskançlığa, yıkıcı enerjilere ve güç dürtüsüne sahip olarak doğar ancak seyrek de olsa bilinçlendiğinde özgürlüğünün bir bölümünden genel iradenin ve kamunun yararı adına vazgeçer. Hemcinsleriyle birlikte ortak kuralı devleti, yasayı oluşturur. Bu temeli denetleyen ise tam özgürlüktür. Bu konuda Kant, ahlak kaygısına ve dayatmaya dayalı bir anayasayı uygulamak isteyen yönetici yanılgı içindedir. Çünkü böyle bir dayatmayla sadece kendi anayasasına karşı çıkmakla kalmaz, aynı zamanda bu siyasi anayasanın temelini oyarak bütünlüğünü yaralar der. Ortak kuralın ve kirli isteklerin oluşturduğu toplumsal dokunun kırılganlığı ile sağlam görünen kurumların altındaki gizli uçurumu en iyi tanımlayan Kant olmuştur. Avrupa kıtasını kaplayan ve gelişmiş teknolojiden yararlanan örgütlü suçun bir tehlike oluşturduğu muhakkak. Bunun bir tehlike haline gelmesinin nedeni suç örgütlerinin kurumlara, yasaya ya da devlete saldırısı değil, öyle olsaydı demokratik toplum önlemlerle, adalet sisteminin, yasaların ve polis teşkilatının güçlendirilmesiyle tehlikenin önüne kolayca geçebilirdi. Örgütlü suçun ölümcül tehlike olmasının nedenini başka yerde aramak gerekir. Çabuk kazanç sağlanması, yozlaştırma, can ve malla tehdit edilme, şantaj gibi yollar kullanarak suç örgütleri vatandaş iradesinin oluşmasını engeller. Böyle bir sürecin devamı ise kendiliğinden gelir. Kendi geleceğini kendisi belirleyemeyen ve uyumu tek tek kişilerin özgür isteklerine dayanmayan bir toplum, mahkum olmuş bir toplumdur. Ne kadar bilinçli ve kararlı olursa olsun, hiçbir devlet, hiçbir yasa, hiçbir güvenlik gücü böyle bir toplumu koruyamaz. Örgütlü suç kartellerinin bu inanılmaz etkililiğinin kaynaklarının belirlenmesi yararlı olacaktır. Suç kartelleri şimdiye kadar birbirlerini dışlayan üç değişik örgüt biçimini bir araya getirdiğinden varılacak sonuç karmaşıktır. Suç karteli her şeyden önce kapitalist anlamda ekonomik ve mali bir örgüttür. Bu örgüt kapitalist model doğrultusunda herhangi bir çok uluslu şirkette ya da yasal banka örneklerinde de görülebileceği gibi en yüksek karlılık ve verimlilikle yukarıdan aşağıya denetlenmesi temelinde geliştirilmiştir. Suç karteli aynı zamanda askeri bir hiyerarşidir. Her suç örgütünün temelinde şiddet yatar. Burada sözü edilen şiddet genellikle en uç aşamaya varır ve tümüyle parasal varlığın, bölgesel hakimiyetin artırılması ya da pazar kazanılması amacına hizmet eder. Kapitalizmin en yüksek kar mantığı ile askeri düzen arasında bugüne kadar bir çelişki gözlenmekteydi. Faaliyet alanı, sanayi, banka, ticaret ve benzerleri ne olursa olsun çok uluslu bir şirket başarıya ancak kişisel inisiyatif, serbest piyasa kuralları ve çalışanlarının kişisel iradelerinin bir arada toplanmasıyla ulaşabilirdi. Buna karşılık askeri bir örgütün temelinde otorite yatar. Askeri hiyerarşi komuta itaat ilişkisiyle tanımlanır. Askerin görevi sonunda ölüm de olsa üstlerinin emirlerini gözü kapalı yerine getirmektir. Suç kartellerinin başvurduğu üçüncü örgütlenme biçimi akrabalık ve etnik yakınlıktır. Etnik bağlılığa dayalı böyle bir toplumsal oluşum diğer iki topluluğu yani askeri hiyerarşi ile kapitalist kuruluşu temelden reddeder. Ancak suç kartelleri bu çelişkiyi ortadan kaldırarak bir birleşmeye varmışlardır. Yukarıda sayılan örgütlenme biçimlerinden kapitalist, askeri ve etnik hiçbiri kendi ürkütücü veriminden ödün vermez. Bu cümlenin altını çizmek istiyorum. Adı geçen örgütler normal yaşamda birbirlerini dışlar, birbirlerine karşı çıkar ya da en azından birbirlerinden bağımsız ve paralel oluşumlar halinde yek diğerine kapalı olarak yaşar. Suç kartelleri bu oluşumları bir araya getirerek her birinin kendine özgü üstünlüklerini birlikte aynı amaca yöneltmeyi başarmıştır. Bu kartellerin büyük zaferinin ve polisin her türlü sızmasına karşı direnebilmesinin temelinde yukarıda belirtilen bir araya getirici başarı yatar. Kant, vatandaşların bireysel iradelerini yoldan çıkartarak zayıflamalarına, sapmalarına yol açan ve ortak kuralı yıkan gücü radikal kötülük olarak adlandırır. Kant yorumcusu Miram Revolt de Alones, insanlığın ahlaki yeteneklerini gösteren tarihi işaretin büyüklüğünü unutmak mümkün değildir. Ancak diğer yanda insan doğasının bir eğilimi olan radikal kötülük de vardır. İnsan doğasından sökülüp atılamayan bu eğilim kişinin doğruya ya da yanlışa yönelmesi arasındaki uçurumu belirleyen gücü doğurur derken kitabının başka bir bölümünde doğası tarafından sağlam amaçlara yöneltilmedikçe insan her şekle sokulabilir. İnsan soyu ondan ne yapmak istiyorsak odur iddiasında bulunur. Bu kitapta değineceğimiz suç derebeylerinin büyük bir bölümünün içinde bir Mefisto yatar. Kirli isteklerin karmaşık, kaypak ve aynı kökten olan kırılgan niteliklerini sezgi ya da tecrübeyle hemen tanırlar ve ellerinde yumuşak bir hamur bulunduğunun bilinciyle bu isteklerden ölümcül bir etkinlikle yararlanırlar. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 5700 mafya tipi örgüt, banka sektörünün %70'i ile ülkenin petrol, doğalgaz, stratejik mineraller ve orman ürünleri ihtiyacının önemli bir bölümünü denetlemektedir. Suç örgütleri Almanya, İtalya, ABD ve Türkiye'de piyasa ekonomisi sektörlerinden bazılarını tümüyle ele geçirmiştir. Aynı örgütler Fransa'da da gün geçtikçe güçlenmektedir. Kara Afrika ülkelerinin pek çoğunda ulusal ekonomiler tümüyle örgütlü suçun denetimindedir. Bu duruma nasıl gelindi? Bu sorunun pek çok yanıtı var. Birinci yanıt suçun sıradanlaşması. Milosevic, Karadžić ve Mladić tarafından yönetilen Sırbistan askeri güçleri ve yerel milis 13 Temmuz 1995 günü Şafak'la birlikte Doğu Bosna'da Srebrenica Vadisi'ni ve kasabasını işgal ederler. Srebrenica aslında Birleşmiş Milletler denetimindeki güvenlik bölgesindedir. Birleşmiş Milletler adına General Bernard Janver saldırganların bombalanması önerilerini reddeder. Bölgedeki Mavi Bereliler Birliği'ni oluşturan Hollandalı askerler herhangi bir tepki göstermezler. Avrupa'da hükümetler sessiz kalır. Sırplar 15 ila 70 yaş arasındaki tüm erkekleri futbol sahasına, kasaba alanına ya da boş bir arsaya toplar ve sistemli bir şekilde teker teker boğazlarını keser, gözlerini oyar, baltayla parçalar. Kafaya kurşun sıkarak öldürmek enderdir. İşkence görenlerin sayısı 8 bini bulur. Jacques Julliard sorar. General Janver yargılanmalı mı? 1994 yılı Nisan ve Temmuz arası Orta Afrika'da Büyük Göller bölgesinde Ruanda tepelerinde Mütevefa Başkan Juvenal Habyarimana'nın bakanları ve General Tonesto Bagosora'nın komutasındaki Interahamwe milisleri genellikle pala kullanarak yüz binlerce Tutsi ve muhalif Hutu'yu katleder. Bölgede konuşlandırılmış mavi bereliler olaya müdahale etmezler. Avrupa devletleri konuya ilgi göstermez. Kurban sayısının 500 bin ile 800 bin arasında olduğu sanılmaktadır. 1975 ve 1979 arasındaki Kamboçya'da, 1974 ve 1984 arasında Etiyopya'da, 1969 ve 1974 arasında Amerikan bombaları altındaki Vietnam'da, 3 kuşak boyu süren Sibirya gulaklarında ve 6 yıllık Nazi toplama kamplarında 10 milyonlarca kadın, erkek ve çocuk katledildi. Auschwitz, Srebrenica, Kolyma, Kamboçya ölüm kampları ve Etiyopya hücreleri insanlığın cinayet çılgınlığının birer barometresi oldular. Ekman, Karadzic, Beria, Pol Pot, Mengistu ve ortakları çıtayı çok yükseltti. Bu çıtanın altında kalan tüm kötülük ve katliam küçük cürümler olarak algılandı, adi suç olarak görüldü. Önce Vladivostok'tan sonra Nijerya'dan geçerek Amerikan kentlerini saran ve binlerce gencin ölümüne neden olan Çin ve Kuzey Kore çıkışlı eroin ya da Côte d'Azur kıyılarındaki arsaları gözüne kestirerek rakiplerini öldüren, boyun eğmeyen satıcıların çocuklarını kaçıran Rus çeteleri. Bütün Avrupa'ya yayılan kandırılmış, fuhuşa zorlanmak üzere hayvan gibi satılan binlerce genç kız. Berlin'de çetelerin etkisi altına giren küçük esnaf, Naziler, Kızıl Kimerler, Balkan faşistleriyle karşılaştırıldığında bütün bunlar bağışlanabilir suçlar olarak nitelendiriliyor. Böylelikle örgütlü suçun derebeylerinin günlük olağan etkinlikleri özgür toplumlarda dehşet ve tiksinme uyandırmadığından bu suçları ortadan kaldırmanın ön koşulu olan kararlılığı doğurmuyor. Uluslararası örgütlü suçun gelişmesini açıklayabilecek ikinci neden yarı görünür olmasıdır. Bir Fransız polis müfettişinin deyimiyle kan dökücüler pek görülmezler. Bu katiller suçlarını alacakaranlıkta işlerler. Gizlice ilerlerken gün ışığından nefret ederler. Toplumun gözünden, vebadan korkar gibi ürkerler. Burada gelecekte yapılacak etnik temizlikleri, korunmasız köylere karşı girişilecek intikam saldırılarını haber veren görkemli basın toplantıları yoktur. Toplu mezarların başında verilen zafer demeçleri görülmez. Örgütlü suç kartelleri yer altında çalışır. Ateşe verilmiş mahallelere, hayatta kalmayı başarmış şaşkın bakışlı kişilere ya da güneşte çürüyen ceset tepeciklerine rastlanmaz. Sahiplerin katilleri, Rus yok ediciler, Türk büyük babalar ya da Kolombiya kartel reisleri boğazlama işlemlerini gece haber vermeden ve gürültü çıkartmadan kameralardan uzak yaptırırlar. Tümüyle suç amaçlı çok uluslu bankalar, örneğin BCC, aracılığıyla mali piyasaların başlıcalarının ele geçirilmesine gelince, sızma işlemi sessizce meraklı gözlerden uzak ve gölgede yürütülür. Bir zorlaştırıcı ayrıntı daha. Takma adı hayvan olan ve Atlantik'in her iki yakasındaki Cosa Nostra'nın en büyük reisi Totorina, domuz lakaplı Giovanni Brusca, Çeçen derebeyler ya da Rus babalar söyleşilerden nefret eder, yakın plan çekimden korkarlar. Bir gazetede basılacak basit bir fotoğraf, acar muhabirin burnuna ya da kulağına mal olabilir. Bu şartlarda örgütlü suç kartellerinden kim söz edebilir, kamuoyunu harekete geçirebilir ya da alarm verebilir. Medyatik toplumun bundan çok daha önemli işleri vardır. Kaldı ki bu işlerde ham madde kalitesiz, ceset sayısı yetersizdir. Bağışıklık zaafı. Örgütlü suç kartellerinin günlük saldırılarına, şiddet ve şantajına karşı koymak için toplumun ortak değerlere ihtiyacı vardır. Uluslararası suç örgütlerinin üyelerince ayartılmaya ve rüşvete karşı koyabilecek bir topluluk, kamu malına sahip çıkan, demokrasiyi koruma noktasında birleşen ilişkilerinde tamamlayıcılığa ve karşılığa değer veren, sosyal adalet isteyen ve birbirlerini destekleyen yurttaşlardan oluşur. Buna karşılık, Batı'nın demokratik toplumları, uluslararası örgütlü suç kartelleri karşısında aşağıda belirtilen nedenlerle belirgin bir dokunulmazlık sorunu yaşamaktadır. Bu nedenlerden birincisi dünya ekonomisinin küreselleşmesidir. Neden küreselleşme ve neden şimdi? İki cevap var. 1. Sermayenin tekelleşmesi ve çok uluslu hale gelmesi dayanağını kapitalist üretim tarzından alır. Üretici sınıflar belirli bir gelişim düzeyini aştıklarında tekelleşme ve ulusal kimlikten sıyrılıp çok uluslu örgütlenmeye geçme, uyulması zorunlu bir eğilime dönüşür. 2. Dünyanın görünürde düşman iki blok arasında bölüşülmesi sürece küreselleşmenin önünü tıkamıştır. Doğu'da askeri açıdan güçlü bir imparatorluk kendini yanlışlıkla bir ideolojinin ürünü ve tüm çalışanların koruyucusu olarak tanıtmaktaydı. Batı'nın kapitalist oligarşileri de kendilerini sosyal adalet, sendikal özgürlük, ücret pazarlığı ve ekonominin demokratik denetimi gibi değerleri askeri seviyede de olsa korumakla görevli görünüyordu. Bu nedenle Batı'da komünistlerin oy alması ne pahasına olursa olsun önlenmeliydi. Diğer bir deyişle Batı'nın sosyal demokrat partileri orta çağın simyacıları rolünü üstlenmişti. Kurşundan altın üretmek. Sosyal demokrat partiler, sendikalar, kapitalistlerin komünist sayılması karşısındaki korkularından yararlanarak bu korkuyu taraflarının lehine çevirdiler. Berlin duvarının yıkılması, SSCB'nin dağılması ve Çin bürokrasisinin kısmen suça karışması kapitalist ekonominin küreselleşmesi için başlama düdüğü oldu. Küreselleşme olgusu iş güvensizliğini ve sosyal adaletin bozulmasını da beraberinde getirdi. İtalyan Sosyalist Partisi örneğinde olduğu gibi birçok sosyal demokrat parti ortadan kayboldu. Diğerleri ise önemli ölçüde geriledi ve bütün inanılırlıklarını yitirdi. Sosyalist enternasyonel dağıldı. İşçi sendikalarının gücü azaldı ve kapitalist üretim dünya üzerinde yayılırken hiçbir direnişle karşılaşmadı. Bir maktubunda Marx, mali sermaye ve sanayi sermayesinden bahsederken, dış güçler gibi ilginç bir deyim kullanmaktadır. Bu güçler denetimini ele geçirdikleri ülkede yabancı işgal ordulara benzer biçimde saldırıya uğrayan insanların iradesini kısıtlar ve çoğu zaman da yok eder. Kârın en yüksek noktaya vardırılması ve artı değerin toplanmasıyla birlikte ekonomik kararların tek elden alınması çoğunluğun derindeki özlemleriyle çelişir. Tüccar mantığı vicdanları yaralar, insanları birbirlerine düşman eder ve çoğunluğu özgürce tartışılarak kararlaştırılan bir gelecekten uzaklaştırır. Malın determinizmi bireyin karmaşık ve önceden kestirilmez özgürlük duygusunu boğar. Bunların sonucunda insan sadece ticari niteliğine indirgenir. Dış güçler işgalleri altındaki ülkelerin ve tutsak ettikleri insanların düşmanıdır. Küreselleşme nedir? Ekonomi profesörü ve borsa spekülatörü David Ricardo tarafından 19. yüzyıl başlarında açıklanan üretim ve dağıtımda maliyet karşılaştırması teorisi genelleşme eğilimini savunur. Her malın, her hizmetin maliyetinin en düşük olduğu yerde üretilmesi sonucunda tüm dünya toplumların, sosyal sınıfların ve ülkelerin rekabete giriştiği bir büyük pazara dönüşür. Küreselleşmiş böyle bir pazardaki rekabetten yüksek maliyetli sosyal güvenlik sistemleri, sendikal özgürlükler ve yüksek ücretlerle Avrupa ülkelerinin yenik çıkması kaçınılmazdır. Yarın korkusu, işsizlik ve sefalet artar. Yine de küresel pazarda bazılarının kaybı, iş güvencesi, yüksek ücret, sosyal güvenlik, satın alma gücü, diğerlerinin hanesine kazanç olarak yazılmaz. Güney Kore'de, Pusan'da çok düşük ücretle çalışan kadın, Jakarta'daki serbest bölgede askeri kazanç karşılığında didinen Endonezyalı proleter, kendi durumlarında çok az bir düzelme sağlarken, Lille'deki tamircinin ya da Sengallen'deki tekstil işçisinin işsizlikten bunalmasını önleyemezler. Geçmişte belirli bir mantık ve kültür mirasıyla yönetilen ulusal ve kendine özgü ekonomilerin tek bir dünya piyasasıyla bütünleşmesi karmaşık bir süreç gerektirir. Alman iktisatçıları açık ve belirgin bir kavram geliştirmişlerdir. Katiller kapitalizmi. Killer kapitalismus. Killer kapitalismus'un nasıl çalıştığı aşağıda gösterilmektedir. 1. Üçüncü dünya ülkeleri yabancı mal ve hizmet üreticilerinin yatırımlarını topraklarına çekebilmek için kendi aralarında rekabet ederler ve rekabetten galip çıkabilmek için zaten kötü olan sosyal güvenlik koşullarından, sendikal özgürlüklerden ve yerli ücretlilerin pazarlık etme haklarından ödün vermekten çekinmezler. 2. Özellikle Avrupa'daki sanayi ve yönetim kuruluşları, üretim bölümlerini ve laboratuvar ve araştırma geliştirme merkezlerini ülke dışına taşımaya başlar. Üstü kapalı taşınma tehditleri sonucunda devlet, sermayenin istekleri karşısında gerilemek ve sosyal güvenlik, işten çıkarma, çalışma saatlerinin azaltılması konusunda ödün vermek zorunda kalır. Yerel çalışma piyasasının güçsüzleşmesine razı olur. 3. Ülkedeki tüm çalışanlar kendilerini birdenbire rekabet içinde bulur. Her birinin amacı bir iş ve ailesi için bir gelir elde etmektir. Birbirleriyle rekabete zorlanan işçiler arasındaki dayanışma giderek azalırken sendikacılık ölür. Diğer bir deyişle işçi sınıfı kendi kimliğinin kaybolmasına onursuzca katkıda bulunur. 4. Avrupa demokrasilerinin sınırları içinde beliren uçurum giderek genişler, işleri olanlar bu işi korumak ve işsizlere kaptırmamak için ellerinden gelen çabayı gösterirken ücretliler arasındaki dayanışma yıkılır. Diğer yandan özel sektör ile kamu arasındaki çatışma yoğunlaşır. Bütün bunlardan daha da tehlikeli olan yerli işçinin göçmen işçiden nefret etmeye başlamasına yol açarak ırkçılık yılanını uyandırmasıdır. 1990 yılında Batı'nın sanayileşmiş ülkelerinde uzun süredir işsiz olanların sayısı 25 milyon olarak belirlendi. 1997'de bu sayı 37 milyona tırmandı. Sürekli iş konusuna gelince, örneğin 1997 İngiltere'sinde her 6 kişiden sadece birinin sürekli, düzenli ve tam günlük işi olduğu gözleniyor. Diğer taraftan ABD'de 1996 yılında aktif nüfusun %80'ini oluşturan ücretlilerin satın alma gücünde 1973 ve 1995 arasında %14'lük bir düşüş görülüyor. Fransa'da işsizlik aktif nüfusun %12.6'sını kapsamaktadır. Çalışma yaşındaki her 8 Fransız vatandaşından biri işsizdir. Fransız ekonomisi yeterince büyümüyor, her 3 Fransızdan biri geçici işlerde çalışıyor. İşsiz sayısı 4,5 milyon olan Almanya'da şirketlerin yaklaşık %30'unda ücretler askeri ücretin altındadır. Dipnot, OECD verileriyle. UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanarak insani gelişme olarak adlandırılan rapora göre, 3. dünya ülkelerinde yaşayan 1,3 milyar insanın elinde günde yaşamak için 1 dolardan daha az para geçmektedir. Dipnot, UNDP, satın alma gücü, kişi başına milli gelir, gayri safi milli hasıla gibi klasik parametreler dışında tamamlayıcı nitelik ölçütleri de kullanmaktadır. Bu ölçütlere örnek vermek gerekirse toplumun okullaşma oranını, insan hakları durumunu, içme suyunun, tıbbi hizmetlerin niteliğini, gıda maddelerinin kalitesini sayabiliriz. Dünyada 500 milyon kişi 40 yaşından önce ölüyor. Ekilebilir toprakların dağılımı ise tam bir facia. Örneğin Brezilya'da ekilebilir toprakların %43'ü toprak sahiplerinin %1'inin elinde toplanmış olmasına karşın 153 milyon hektar ekilmeden duruyor. Bütün bunlara ek olarak 5 milyona yakın topraksız çiftçi aileleriyle birlikte iş bulabilmek umuduyla bu dev ülkenin yollarını aşındırıyor. OECD şemsiyesi altında örgütlenen sanayileşmiş ülkelerde bu kara tablodan kurtulamıyorlar. Bu ülkelerde fakirlik sınırının altında yaşayan insan sayısı 100 milyon civarında. Bu ülkelerde 1997 yılında yapılan sayım 37 milyon kişinin tek gelirinin zaman içinde eriyen işsiz maaşı olduğunu gösteriyor. Yine bu ülkelerde okul çağına gelmiş çocukların %15'i öğrenim göremiyorlar. Fransa'da binlerce insan başını sokacak bir dam altı bulamazken sadece Londra'da bu sayı 40 bine ulaşıyor. ABD'de çoğunluğu gelir düzeyi en düşük sınıflara mensup 47 milyon kişi hastalık sigortası kapsamı dışındadır. Özetlemek gerekirse, küreselleşen ekonomi ortaklaşa yaratılan ve 5 kıtada paylaşılan zenginliklere ulaşmaktan çok uzakta, sadece eşitsizlikten kaynaklanan düzensizliğe, haksızlığa ve genellikle sefalete yol açıyor. Göz önünde tutulması gereken küresel pazarın sadece toplumları tahrip etmediği, doğayı da katlettiğidir. Bunun için dünyanın balta girmemiş ormanlarındaki gelişmeleri incelemek yeterli olabilir. Yeryüzünün yaklaşık %2'sini kaplayan tropikal yağmur ormanları tüm hayvan ve bitki nüfusunun %70'ini barındırıyor. 40 yıldan 1950-1990 daha az bir süre içinde bakir orman düzeyindeki azalma 350 milyon hektarı buldu. Afrika ormanlarının %18'i, Okyanusya ve Asya ormanlarının %30'u, Güney Amerika ve Karayip ormanlarının %18'i yok oldu. Bütün bu kayıplar 1997 yılında daha da arttı. Bugünkü eğilim yılda 3 milyon hektarın yok olacağını gösteriyor. Biyolojik çok çeşitlilik açısından da durum karanlık. Her gün bitki ve hayvan çeşitlerinin nesli kesin olarak ortadan kalkıyor. 1990 ve 1996 arasında nesli tükenen bitki ve hayvan çeşidi sayısı 50 bini aştı. İnsanlar için de durum farklı değil. Sömürgecilikten önce Amazon ormanlarında yaşayan 9 milyon kişiden bugün geriye sadece 200 bin kişi kaldı. Savanalarda aşırı işlenmenin etkileri görülüyor. Sadece 1996 yılında 300 milyon hektardan daha fazla ağaç ve bitki, çoğu yangınla yok oldu. 1997 yılında dünya ekonomisi Avrupa, Amerikan ve Japon asıllı 37 bin uluslararası şirket tarafından denetlenmektedir. Bu şirketlerin yurt dışındaki şubelerinin sayısı da 170 bini buluyor. En gelişmiş 5 kapitalist ülke ABD, Japonya, Fransa, Almanya ve İngiltere dünyanın en büyük 200 kuruluşunun 172'sine sahip. Bu şirketlerin toplam cirosu 1982'de 3 trilyon dolardan 1992'de 5 trilyon 900 milyar dolara sıçramış ve gayri safi küresel hasıla içindeki payları %24.2'den %26.8'e çıktı. Bugün bu şirketlerin iradesi karşısında durabilecek hiçbir toplumsal ya da siyasal güç yoktur. Orta Çağ toplumlarının gelişmeleri, Rönesans öğretileri ve Fransız devriminin ortak ürünü olan ulusal Avrupa devletleri ya da Batı demokrasisi, piyasaların küreselleşmeleri sonucunda onarılamaz bir yıkıma uğramıştır. Göz önünde bulundurulması gereken diğer bir olgu da gerçek ve sanal ekonomiler arasındaki kesin kopmadır. Eskiden malların değeri para olarak belirlenir, para insanlarca üretilen mal, hizmet ve diğer ürünlerin karşılığı olarak kullanılırdı. Bugün değil. Bugün içinde yaşadığımız jungle'da karşılaştığımız inanılmaz rakamlar kelimenin tam anlamıyla ifade edilemez. Bu söylenmesi bile güç olan rakamlar gerçekleştirilmiş bir verimlilik artışının ya da ekonomik zenginliğin karşılığı değildir. Kendi ülkemden, İsviçre'den bir örnek vermek istiyorum. Gayri safi milli hasıla 1997 yılında da önceki 4 senede de olduğu gibi reel olarak %1'den daha az arttı. Buna karşın 1997 yılının ilk 6 ayında İsviçre endeksinin borsada işlem gören başlıca İsviçre tahvilleri endeksi kazancı %40'ı buldu. Mali sermaye giderek bağımsızlaştı. Milyarlarca dolar özgürce yüzüyor. Bu gelişmenin hızı bugün pek belirgin olmamakla beraber her geçen gün artıyor. Örneğin Euro-Dolar piyasası 1973 ve 1998 arasında 80 milyar dolardan 4 trilyon dolara fırlamıştır. İletişim teknolojisindeki gelişme sonucu spekülatörler arasında bilgi alışverişinin ışık hızında 300 bin kilometre bölü saniye yapılabilmesi, bunun yanı sıra metinlerin, ses ve resimlerin sayısallaştırılması, bilgisayarların güçlenirken küçülmeleri, bilgi aktarımının genelleşmesi gibi nedenlerle günde 1 trilyon dolar olarak hesaplanan yüzer sermaye hareketlerinin denetlenmesi imkansızlaşmıştır. Ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir devlet, hiçbir yasa ve hiçbir vatandaş topluluğu böyle bir düşmana karşı koyamaz. Mali piyasaların canlılık ve becerisine hayran olmamak elde değildir. her biri bir öncekinden daha gelişmiş, daha karmaşık ve daha mükemmel binlerce yeni ürün birbirini nefes kesici bir hızla izliyor. Forward olarak adlandırılan mali ürünler topluluğunu örnek olarak almakta yarar var. Bu ürünlerin 1997 toplamı 1 trilyon 700 milyar dolar. Bugün hemen her şey forward konusu olabilir. Teslim tarihi ve fiyatı belli bir satın alma işlemini yapabilir. Bu yolla bir tanker dolusu ham petrol, belirli miktarda döviz ya da buğday rekoltesi alabilirim.